Ayrım 13.
Sayfa 122. Başkâhya işleri en kötü ışık altında göstererek genç kontun borçları ödemek zorunluluğunu, toprağa bağlı köylülerin yardımıyla yeni işlere başlamak gerektiğini belirtmekte ama Pierre buna onay vermemekte. Öte yandan Pierre, köylülerin bağımsızlığa kavuşturulması için üstelemekte. Buna karşılık başkâhya daha önce vesayet meclisine olan borçları ödemek zorunda olduklarını, bu yüzden de bu isteğinin hemen yerine getirilemeyeceğini ileri sürmekteydi. Başkâhya bunun büsbütün olanaksız olduğunu söylemiyordu. Yalnız amaca ulaşmak için Kostroma ilindeki ormanların, Volga'nın aşağısındaki toprakların ve Kırım'daki çiftliklerin satılmasını öneriyordu. Ama bütün bu satışlar başkâhya eliyle kimi yasakların kaldırılması için öylesine karışık işlemlere, izinlerin alınmasına ve buna benzer işlere bağlı olarak yalnızca evet evet öyle yapmanız gerekiyor diyebiliyordu. İşleri doğrudan doğruya ele almasını sağlayacak kılgısal bir kavrayış yeteneği yoktu bir yerde. Bu yüzden işi sevmiyor, yalnız başkâhyanın karşısında aklı hep işteymiş gibi görünmeye çalışıyordu. Başkâhyaya kontum karşısında bu çalışmalar efendisi için çok yararlıymış da kendisi için can sıkıcıymış gibi bir tavır takınma çabasındaydı. İl merkezlerinde dostlar da edinmişti. Pierre'in hiç tanımadığı ama onunla tanışmak için can atan insanlar, yeni gelen zengini, ilin en büyük toprak sahibini candan bir ilgiyle karşılamışlardı. Locaya kabul ediliş sırasında en belli başlı düşkünlüğünü kamçılayan şeyler o kadar güçlüydü ki Pierre bunlardan kendini koruyamadı. Gene günleri, haftaları, ayları, tıpkı Petersburg'daki gibi suareler, şölenler, yemekler, balolarda geçiyor, kendini toplamasına fırsat verilmiyordu. Sürdürmeyi umduğu yeni yaşamın yerine gene eski yaşantısını sürdürüyordu. Masonluğun üç ülküsünden birini yerine getirmediğini, her masona buyurulduğu gibi ahlak bakımından örnek bir yaşam sürmediğini ve yedi iyilikten ikisinin, İyi ahlakla ölüme karşı sevginin kendisinde bulunmadığını pek iyi kavrayamıyordu. Buna karşılık bir başka ülküyü, insanlığı doğru yola yönlendirmek ülküsünü yerine getirdiğini ve başka iyi yanları, insanlara karşı sevgi ve özellikle cömertlik gibi iyi yanları olduğunu düşünerek avunuyordu. 1807 yılı baharında Pierre Petersburg'a dönmeye karar verdi. Geri dönerken bütün çiftliklerini dolaşmak, buyurduğu şeylerden nelerin yerine getirilmiş olduğunu, Tanrı'nın kendisine teslim ettiği ve iyilik etmek istediği halkın durumunu kendi gözüyle görmek düşüncesindeydi. Genç kontun tasarladığı bütün yenilikleri hemen hemen birer çılgınlık sayan ve bunların hemen kendisinin hem kontun hem de köylülerin zararına olacağını düşünen başkâhya, kimi konularda boyun eğmişti. Köylülerin bağımsızlığa kavuşturulmasının akla sığmaz bir şey olduğunu savunmaya devam etmekle birlikte, bütün çiftliklerde büyük okul binaları, hastaneler ve çocuk yuvaları yaptırılmasını buyurmuş, beyin gelişinde onu karşılamak için Pierre'in hoşlanmadığını bildiği gürültülü, tantanalı törenler değil de, Tanrı'ya şükretmek için tuz ve ekmek sunulan tasvirli, dinsel törenler hazırlatmıştı. Kendi anlayışına göre bunlar kontu etkileyecek, onun gözünü boyayacaktı. Güneydeki bahar, Viyana yapımı bir faytonla yapılan heyecansız bir yolculuk ve yolların ıssızlığı, sevinç ve coşku verici bir etki yaptı genç kontun üzerinde. Daha ilk geldiği çiftlikleri birbirinden güzel buldu. Her yerde halk iyi bir durumda ve kendilerine yapılan iyiliklerden ötürü dokunaklı bir biçimde minnet duygusu içinde bulunuyordu. Her yerde karşılama törenleri yapılıyordu. Bunlar gerçi Pierre'i utandırmamaktaydı ama ruhunun derinlerinde sevinçli bir duygu uyandırmaktan da geri kalmıyordu. Bir yerde köylüler ona tuz, ekmekle Aziz Piotr ve Aziz Pavel'in tasvirlerini sundular. Onun koruyucu uluları olan bu azizler onuruna ve yaptığı iyiliklerden ötürü ona karşı duydukları sevgiyle minneti belirtmek için kendi hesaplarına kilisede yeni bir mihrap yaptırmalarına izin vermesini istediler. Bir başka yerde kucaklarında süt çocuklarıyla kadınlar karşıladı onu. Kendilerini ağır işlerden kurtardığı için teşekkür ettiler. Üçüncü çiftliğinde ise Pierre'i elinde haçla bir papaz karşılamıştı. Çevrelerinde çocuklar vardı. Papaz bu çocuklara kontun bağışları sayesinde okuma yazma ve din bilgileri öğretiyordu. Pierre bütün çiftliklerinde hep aynı plana göre taştan yapılmış ya da yapılmakta olan hastanelerin, okulların, çocuk yuvalarının binalarını kendi gözüyle gördü. Bunlar yakında açılacaktı. Her yerde kahyalar, angarya olarak yaptırılan işlerin hesaplarını verdikleri sırada bu işlerin eskisine göre azaldığını görüyor, lacivert kaftanlar giymiş köylü temsilcilerinin dokunaklı bir tavırla kendisine teşekkür ettiklerine tanık oluyordu. Ne var ki genç kont şunu bilmiyordu. Kendisine tuz ekmek sunulan ve Piotr ile Pavel için bir mihrap yapılan köy ticaretle uğraşan bir köydü ve o gün bu köyde Piotr yortusu olduğu için bir panayır vardı. Mihrapsa kendisini karşılayan zengin köylülerce yaptırılıyordu. O köyde oturanların onda dokuzu da büyük bir yoksulluk içindeydi. Bilmiyordu ki süt çocuğu olan köylü kadınların angarya işlere gönderilmemesini buyurduğu için aynı köylü kadınlara kendi işledikleri tarlalarda çok daha ağır işler yüklenmişti. Gene bilmiyordu ki onu elinde haçla karşılayan papaz köylülerden haraç alarak onları soyup soğana çeviriyordu. Çevresinde toplanan öğrenciler de ona zorla ve gözyaşları içinde gönderilmekte, sonra da ailelerince büyük paralar karşılığında geri alınmaktaydı. Ve gene bilmiyordu ki plana uygun olarak yapılan taş binalar kendi köylülerinin emeğiyle yapılıyor, böylece köylülerin angarya işlerinin azaltılması yalnızca kağıt üzerinde kalıyordu. Başkahyanın kendisine defterlerde angarya işlerin 1/3 oranında azaltıldığını gösterdiği yerlerde, bu angarya işlerinin yarı yarıya arttığını da bilmiyordu. Bu yüzden Pierre çiftliklerinde yaptığı geziden dolayı hayranlık içindeydi. Petersburg'dan çıktığı sıradaki insanseverliği yeniden duymaya başlamıştı ve yol gösterici kardeşine, büyük üstada böyle diyordu, heyecan dolu mektuplar yazıyordu. Bu kadar çok iyilik etmek meğer ne kolaymış, bunun için ne kadar az çaba harcamak gerekiyormuş, bizse bu işlerle ne kadar az uğraşıyoruz diye düşünmekteydi. Kendisine gösterilen minnet duygularından ötürü mutluluk duyuyordu ama teşekkürleri kabul ederken de utanıyordu. Alabildiğine yalın ve iyi yürekli insanlar için daha ne kadar çok şey yapabilecek olduğunu anımsatıyordu bu minnet ona. Oldukça budala ama kurnaz bir adam olan başkahya, akıllı ama saf kontun nasıl bir adam olduğunu anlamış, onu oyuncak gibi avucunun içine almıştı. Hazırladığı karşılama törenlerinin efendisi üzerinde bıraktığı etkileri ayrımsayınca, daha kararlı bir tavırla köylüleri özgür bırakmanın olanaksızlığını ve zaten aslında bunun hiç de gerekli bir şey olmadığını, onların özgürlüğe kavuşmadan da tam anlamıyla mutlu olduklarını gösteren kanıtları daha kesinlikle ileri sürmeye başlamıştı. Gerçekten onlardan daha mutlu insanların zor bulunabileceği ve özgürlüğe kavuştuklarında Tanrı bilir nelerle karşılaşacakları konusunda başkahya gibi düşünüyordu. Ama gene de isteksiz bir tavırla doğru bildiği şeyi de üsteliyordu. Başkahya, kontun isteklerini yerine getirmek için elinden geleni yapacağına söz veriyor ama kont açıkça anlıyordu ki çiftliklerle ormanların satılması ve il meclisinde ipoteklerin kaldırılması için bütün önlemlerin alınıp alınmadığını hiçbir zaman denetleyemeyecek, köylülerin başka çiftlik sahiplerine yaptıkları gibi iş gücü ya da para olarak neler verdiğini, daha doğrusu ellerinde ne varsa nasıl hepsini vermeye devam ettiklerini öğrenemeyecekti. 11. Pierre, güneye yaptığı geziden büyük bir mutluluk içinde dönerken, çoktandır tasarladığı bir şeyi yaptı. 2 yıldır görmediği arkadaşı Bolkonski'ye uğradı. Son durak yerinde Prens Andrei'nin Lizigori'de olmayıp kendisine verilen yeni çiftliğinde olduğunu öğrenince de doğru oraya gitti. Boguçarovo, tarlalar ve bir kısmı kesilmiş, bir kısmı kesilmemiş çamlarla, kayın ağaçlarının bulunduğu korularla kaplı, pek de güzel olmayan düzlük bir yerdeydi. Geniş yolun iki yanına, uzunlamasına yayılmış olan köyün ucunda bir gölün arkasında, içinde ancak birkaç büyük cam ağacının bulunduğu yeni oluşturulmuş korunun ortasında yer alıyordu köşk. Çiftlik binaları, bir samanlık, pencereleri avluya bakan birkaç yapı, tavlalar, bir hamam, asıl köşke ek olarak yapılmış bir daire ve daha bitmemiş ön kapısı yarı yuvarlak, büyük bir taş evle sınırlıydı. Evin çevresinde yeni bir bahçe düzenlenmişti. Dış kapıyla çevresi kuşatılmış çitler yeni ve sağlamdı. Sundurmanın altında iki yangın hortumuyla yeşile boyanmış bir fıçı duruyordu. Yollar düz, parmaklıklı köprüler sağlamdı. Her yerde düzenlilik ve becerikli bir ev sahibinin eli seziliyordu. Karşıdan gelen uşaklar prensin nerede oturduğu kendilerine sorulunca pek büyük olmayan, yeni yapılmış ve gölün tam kıyısında duran bir evi gösterdiler. Prens Andrei'nin yaşlı lalası Anton, Pierre'i arabadan indirerek prensin evde olduğunu söyledi ve temiz küçük bir bekleme odasına götürdü onu. Pierre arkadaşını Petersburg'da o kadar iyi bir durumda görmüştü ki bu temiz küçük evin gösterişsiz durumu onu şaşırttı. Çam kokan, badana edilmemiş küçük salona girdi aceleyle. Daha da ileriye gidecekti ama Anton parmaklarının ucuna basarak koşup önüne geçti, kapıyı vurdu. İçeriden sert bir ses duyuldu. "Gene ne istiyorsun?" "Anton, konuğunuz var. Beklemesini rica et." İçeriden çekilen bir iskemlenin sesi duyuldu. Hızlı adımlarla kapıya yaklaştı. Pierre onu karşılamaya çıkan çatık kaşlı ve yaşlanmış Prens Andrei ile yüz yüze geldi. Genç kont arkadaşına sarıldı. Gözlüğünü yukarıya doğru kaldırarak yanaklarından öptü, sonra ona yakından baktı. Andrei, "Hiç de geleceğini ummuyordum, çok sevindim," dedi. Pierre hiçbir şey söylemiyor, şaşkınlıkla gözlerini indirmeden hep arkadaşına bakıyordu. Prens Andrei'deki değişiklik onu şaşırtmıştı. Söylediği sözler sevgi doluydu, dudaklarında yerleşik bir gülümseyiş vardı, yüzü de gülüyordu ama gözleri sönük, bakışları cansızdı. Belliydi ki Prens Andrei bütün isteğine karşın bakışına neşeli, sevinçli bir pırıltı veremiyordu. Prens Andrei zayıflamamıştı, solgunda değildi. Pierre'i şaşırtan bu ölgün bakış ve Andrei'nin alnında uzun bir süre hep aynı şeyi düşündüğünü belirten bir çizgi oluşmuştu. Onda yabancılaşma duygusu uyandıran buydu. Bu duygu Pierre arkadaşının yeni görünüşüne alışıncaya kadar sürdü. Uzun süren bir ayrılıktan sonra buluşunca çoğu zaman olduğu gibi konuşma bir türlü başlatılamıyordu. Nitekim Pierre ve Andrei birbirlerine uzun süre konuşmaları gerektiğini, kendilerinin de bildikleri şeyleri kısaca sorup gene kısaca yanıtlar verdiler. Eninde sonunda konuşma yavaş yavaş daha önce kısaca söz ettikleri, geçmişteki yaşantıyla ilgili sorunlar, ilerisi için tasarıları, Pierre'in yaptığı gezi, uğraştığı işler, savaş ve buna benzer konular üzerinde yoğunlaştı. Pierre'in, Prens Andrei'nin bakışında sezdiği hep bir noktaya yöneliş ve umutsuzluk, Andrei onu dinlerken daha da güçlü duyumsanıyordu. Ve Pierre yavaş yavaş Prens Andrei'nin karşısında heyecan göstermenin, hayallerden, mutluluğa kavuşmak umudundan ve iyilikten söz açmanın yakışık almayacağını sezdi. Bir mason olarak beslediği bütün yeni düşünceleri, özellikle son yaptığı yolculuktan sonra içinde uyanan ve yepyeni bir insan olduğunu gösteren duyguları açıklamak ona ayıp göründü birdenbire. Saf görünmekten korkarak kendi kendini tutuyordu. Oysa arkadaşına bir an önce artık bambaşka, Petersburg'dakinden çok daha iyi bir Pierre olduğunu göstermeye can atmaktaydı. "Bu süre içinde başımdan neler geçtiğini size anlatamam. Neredeyse ben bile kendimi tanıyamayacağım." Prens Andrei, "Evet, o günlerden bu yana çok, pek çok değiştik," dedi. Pierre, "Peki ya siz?" diye sordu. "Sizin tasarılarınız nedir?" Prens Andrei alaylı bir tavırla, "Tasarılarım mı?" diye yineledi. "Benim tasarılarım mı?" Sanki bu sözün anlamına şaşıyordu. "İşte gördüğün gibi ev yaptırıyorum. Gelecek yıl büsbütün buraya yerleşmek istiyorum." Pierre hiç konuşmadan ve dikkatle André'in yaşlanmış yüzüne bakıyordu. "Hayır, ben şunu soruyorum," dedi. Ama Prens André sözünü kesti. "Canım, niçin benden söz edelim? İyisi mi sen anlat. Çiftliklerinde neler yaptın? Hepsini anlat bakalım." Pierre çiftliklerinde neler yaptığını anlatmaya başladı. Elinden geldiği kadar durumu düzeltmek için yapılan yenilikleri, kendisinin nasıl katkıda bulunduğunu gizli tutmaya çalışıyordu. Prens Andrei birkaç kez sanki yaptıkları çoktandır zaten bilinen işlermiş gibi, onun anlattıklarını ilgiyle dinlemek şöyle dursun, bunların anlatılmasından sanki utanç duyuyormuş gibi bir havaya büründü. Arkadaşının yanında bulunmasından sıkıntı duymaya başladı Pierre. Sustu, Andrei'nin de konuğunun yanında sıkıldığı apaçıktı. "Baksana bir şey söyleyeceğim kardeşim," dedi. "Ben burada İret'e oturuyorum. Yalnız şöyle bir çevreyi görmeye geldim. Şimdi de kız kardeşime gideceğim. Seni bizimkilerle tanıştırayım. Hem sen herhalde onlarla tanışıyorsun. Bunları artık aralarında hiçbir ortak nokta kalmamış da yalnız konuğunu oyalamak için konuşuyormuş gibi söylemişti. Yemekten sonra gideriz. Şimdi istersen benim çiftliği sana göstereyim ha," diye devam etti. Dışarı çıkıp yemek zamanına kadar birbirlerini az tanıyan insanlar gibi siyasal haberlerden, ortak tanışlardan söz ederek dolaştılar. Prens Andrei yalnız yeni yaptırdığı köşkten, binanın yapılışından söz ettiği vakit biraz heyecan ve ilgi göstermişti. Ama gene de konuşmanın ortasında iskelenin üzerinde bulundukları ve Pierre'e köşkün gelecekteki biçimini anlatmakta olduğu sırada birden durdu ve "Hem zaten bunun ilginç bir yanı yok. Hadi gidelim yemek yiyelim," dedi. Yemekte Pierre'in evliliğinden söz açıldı. Prens Andrei, "Bunu duyunca çok şaşırdım," dedi. Pierre bu konuda her söz açılışında olduğu gibi kızardı ve aceleyle, "Bir gün bütün bunların nasıl olduğunu size anlatırım. Ama biliyor musunuz her şey bitti. Ölünceye kadar da öyle kalacak," diye açıkladı. Prens Andrei, "Ölünceye kadar mı?" diye sordu. "Dünyada sonu olmayan hiçbir şey yoktur." "Ama siz bütün bunların nasıl bittiğini biliyor musunuz? Düelloyu duydunuz mu?" "Duydum. Başına bu işte gelmiş." Pierre, "Öyleyken o adamı öldürmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum," dedi. Prens Andrei, "Niçin?" diye sordu. "Zavallı bir köpeği öldürmek iyi, hem de çok iyi bir şeydir." "Hayır, bir insanı öldürmek kötü bir şeydir, haksızlıktır." Prens Andrei, "Niçin haksızlık olsun?" diye sordu. "Hak olanı ya da haksızlığı ayırmak insanlara düşmemiştir. İnsanlar hep yanılmıştır, daha da yanılacaklardır. Hem de çok haklı ya da haksız saydıkları şeylerde yanılıyorlar." Pierre, gelişinden beri ilk olarak Prens Andrei'nin heyecan gösterdiğini, konuşmaya başladığını, zevkle duyumsayarak kendisini bu duruma getiren şeylerin hepsini anlatmak, içini açmak istedi gene. Andrei, "Başkasına kötülük etmenin ne olduğunu sana kim söyledi?" diye sordu. Pierre, "Kötülük mü?" dedi. "Hepimiz kendimiz için kötü olan şeyin ne olduğunu biliriz." "Evet, biliyoruz. Ama benim için kötü olduğunu bildiğim bir şeyi başka bir insana yapamam." Prens Andrei, Pierre'e yeni görüşlerini açıklamak istiyor ve gittikçe heyecanlanıyordu. Fransızca konuştu. "Benim yaşamda bildiğim gerçek acılar yalnız şunlardır. Pişmanlık ve hastalık. İyilik bu kötülüklerin yokluğundan başka bir şey değildir." Pierre, "Ya insanlara karşı sevgi ya özveri?" diye söze başladı. "Hayır, sizinle aynı düşüncede olamam. Yalnız pişmanlık duymamanız için kötülük etmeden yaşamak yetmez. Ben öyle yaşıyordum. Kendim için yaşıyordum ve yaşamımı mahvettim. Ancak şimdi başkaları için yaşarken, daha doğrusu başkaları için yaşamaya çalışırken anladım." Pierre gösteriş olmasın diye sözünü düzeltmişti. "Yaşamın bütün mutluluğunu." "Hayır, sizin sözlerinizi kabul edemem. Zaten siz de öyle düşünüyorsunuz." Prens Andrei bir süre hiç konuşmadan Pierre'e alaylı alaylı gülümseyerek baktı. Sonra da, "Bak kardeşimi Prenses Maria'yı göreceksin, onunla anlaşırsınız," dedi. Yine kısa bir süre sustu, sonra devam etti. "Belki de sen kendine göre haklısın. Ama her insanın kendine göre bir yaşayışı vardır. Sen kendin için yaşamışsın ve bu yüzden az kalsın yaşamını mahvedecektim diyorsun. Mutluluğu ancak başkaları için yaşamaya başladığın zaman duymuşsun. Bense tam tersini duydum. Ben ün için yaşadım. Oysa ün nedir ki? Gene başkalarına karşı sevgidir, başkaları için bir şeyler yapmak, onların da seni övmelerini istemektir. Böylece ben başkaları için yaşadım ve hemen hemen değil, büsbütün yaşamımı mahvettim ve ancak kendim için yaşadığımdan beri huzura kavuştum. Pierre birden heyecana kapılarak, ''İnsan kendi kendisi için nasıl yaşar?'' diye sordu. ''Ya oğlun, kız kardeşin, baban, onlar yok mu?'' Prens Andrei, ''Canım onlar benden ayrı varlıklar değiller ki, ha onlar ha ben, yabancı değiller.'' dedi. ''Kötülüğün, insanı yanlış yola sürükleyen davranışların en önemli kaynağı yabancılardır. Daha doğrusu Prenses Maria ile senin söylediğin gibi bizim insan kardeşlerimizdir. İnsan kardeşlerimiz senin iyilik etmek istediğin o Kiev'li köylülerdir işte.'' Alaylı, kafa tutan bir bakışla baktı Pierre'e. Belliydi ki onu kışkırtıyordu. Pierre gittikçe daha çok heyecanlanarak, ''Şaka ediyorsunuz.'' dedi. ''Benim istediğim şeylerde bunların çok azını hem de kötü bir biçimde yerine getirdim. Ne gibi bir kötülük olabilir? Ben iyilik etmek istedim. Orası öyle, belki bir şeyler yapabilirim de. Kimi zavallı insanların bizden hiçbir ayrımı olmayan ve Tanrı'ya inanma konusundaki bilgileri bir tasvirle, anlamsız bir duadan öteye gitmeyen, bu inançlar içinde yetişen ve aynı biçimde ölen köylülerimizin, ahiretteki cezalardan, ödüllerden, teselliden, destek ummalarında ne gibi bir kötülük olabilir? Onlara maddi bakımdan yardım etmek bu kadar kolayken, hastalıktan, yardımsızlıktan ölen insanlara doktor, hastane ve yaşlılara bakım evi sağlarsam bir kötülük, bir yanlış yola sürükleniş olabilir mi? Gece gündüz dinlenmek bilmeyen köylüye, çocuklu bir köylü kadınına dinlenme, rahat etme olanağı sağlarsam bu kuşku götürmez bir iyilik olmaz mı? Bunu söylerken hızlı hızlı konuşuyor, sözcükleri bozuk söylüyordu. Devam etti. ''Benim yaptığım bu iş tam olmazsa, az da olsa bunları sağlamak için bir şeyler yapabildim. Beni bu yaptığım işlerin iyi olmadığına inandırmak şöyle dursun, sizin bile bu konuda başka türlü düşündüğünüze inandıramazsınız. Asıl önemlisi şunu biliyorum ki, hem de kesin olarak biliyorum ki dünyada tek ve gerçek mutluluk başkalarına iyilik etme zevkini duymaktır.'' Prens Andrei, ''Evet, eğer sorun bu yönden ele alınırsa iş değişir.'' dedi. ''Ben ev yaptırıyorum, bahçe kazdırıyorum, sense hastaneler yaptırıyorsun.